Kolay değil. Aradan tam tamına 30 koca yıl geçmiş. Neden mi bahsediyorum? Bu zamana kadar üretilen, en çok üretilen ve en başarılı geniş gövdeli uçağın ilk uçuşunu, ilk teslimatını yapmasından bu yana tam 30 yıl geçmiş. Bugün sizlere Boeing 777'nin hikayesini anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde sizlerle beraberiz. Bugün sizlere tam aradan 30 yıl geçmesine rağmen hala en popüler, en çok satılan ve en verimli sayabileceğimiz geniş gövdeli uçağından bahsedeceğim. Boeing 777'den. Boeing 777'nin ilk uçuşundan, ilk teslimatından bu yana 30 yıl geçmiş ama hala günümüzde popülerliğini koruyor. Bir sürü hava yolunun aslında bel bağladığı, olmazsa olmaz, hatta kaptan uçağı diye tamir ettikleri uçaklardan bir tanesi. Hem kargo versiyonuyla bayağı ünlü hem de yolcu versiyonuyla da ünlü. Bir de size bu uçağın ülkemizde ilk olarak nasıl ortaya çıktığını anlatmaya çalışacağım. 777 neden ortaya çıktı diye soracak olursanız bunun aslında cevabı son derece basit. 1990 yılından bahsediyoruz. 1990 yılı henüz daha birinci körfez krizinin yaşanmamış olduğu zamanlar. Ekonominin çok da fena gitmediği zamanlar belki ama dünya ekonomisinden bahsediyorum. Artık yavaş yavaş bazı uçaklarında miyatlarını tamamlamaya başladığı yıllar. Bunlardan hangisinden bahsediyorsunuz diyecek olursanız 777'nin yerini alacağı o kadar çok uçak var ki her şeyden evvel bir 747 olayı var. 1970'lerden bu yana bir çığır açmış bambaşka bir uçak. Ama bu uçakların 400 modeliyle daha verimli hale gelmesinden bu yana yine de 4 motorlu uçakların devri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. 4 motorlu uçakların yerini 70'li yılların sonunda alan DC-10 gibi veya L-10-11 gibi Lucky 3 Star'lar gibi 3 motorlu uçaklarda artık yerini yavaş yavaş çift motorlu uçaklara bırakıyorlar. Hem Boeing tarafından gerçekleştirilen 757-767 hem de Airbus tarafından üretilen Airbus 300 ve Airbus 310'lar sayesinde uçaklar artık çift motorlu uçaklarda Atlantik aşırı uçabildikleri için artık daha da büyük ama yine de çift motorlu uçaklara olan gereksinim ortaya çıkmış durumdaydı. İşte bu durumda Boeing hem 767'den daha büyük ama aynı zamanda da kendi ürettiği uçak olan 747'den daha ufak bir uçağı düşünüyordu tasarlamak açısından. Ve bu amaçla hem de havayollarından gelen çalışmalar ve talepler doğrultusunda bir takım havayollarıyla da bir araya gelip onlardan yaklaşık her havayolundan 30-40 tane temsilciyle beraber bir uçak tasarlamaya başladı 90'lı yıllardan itibaren. Bu uçağın modeli de tabii ki 767'den sonra gelecek olan 777 olacaktı. Ne tür özellikler isteniyordu bu uçaktan? Bir kere her şeyden evvel bir 747 kadar olmasa bile ona yaklaşacak miktarda bir yolcu kapasitesi bekleniyordu. Onun dışında bu uçaktan ya business class ve economy veya aynı zamanda first class, business class ve economy olmak üzere 2 veya 3 sınıfta yolcu taşınması bekleniyordu. Bu uçağın verimli olması isteniyordu ki 2 motorlu uçak olunca tabii ki verimli olacaktı 3 motorlu uçağa göre. Tabii bu motorların da özel olarak geliştirilmesi gerekiyordu ki büyük uçak 2 motorla uçabilsin diye. İşte bu konuda United Airlines aslında uçağın ilk müşterisi olarak ilan edilse bile hem United Airlines hem Delta Airlines hem American Airlines Amerika'dan katkıda bulundular uçağın tasarımında. Avrupa'dan British Airways katkıda bulundu. Onun dışında Japonya'dan hem JAL hem de ANA bu uçağın tasarımında katkıda bulunan hava yolları oldular. Ve bu ortak çalışma sonucunda ortaya çıkan bir uçak son derece modern, bilgisayar tasarımıyla tasarlanmış ve aynı zamanda da fly-by-wire teknolojisini gerçekleştiren ilk geniş gövdeli havayolu uçağı oldu ki bunda da basit anlatmak gerekirse uçaktaki sizin verdiğiniz kumandalar doğrudan bağlantılı kablolarla değil bir takım bilgisayar programları ve hidrolik sistemler sayesinde uçağın kumandalarına yön veren bir sistem bu ve dolayısıyla da büyük miktarda da bilişim gerektiren ve bilişim altyapısı, bilişim yazılımı ve donanımı gerektiren bir sistem. Ama zaten teknoloji de o yönde ilerlediği için bu uçak da böyle bir tasarımla tasarımlandı. O uçak ilk Boeing fabrikasından çıktığı zamanki görüntüleri hatırlıyorum. Daha Amerika'ya yeni gelmiş bir üniversite öğrencisiydim. Hatta yıllar sonra mezun olup Boeing bunun hakkında videolar üretince yanılmıyorsam 6-7 bir öyle bir VHS kasetine olan bir belgeseli vardı. Bu belgeseli de PBS Public Broadcast System çok güzel bir belgesel düzenlemişti. Yanılmıyorsam bu hala bu belgeseli YouTube'da bulmak mümkün olabilir. Tabii daha sonradan bunlar VHS kasetler değil CD'lerde satılmaya başladı. CD'lerde satıldığı zaman da satın almıştım ben bu belgeseli. Sonradan ne oldu onlar bilmiyorum ama yanılmıyorsam internette bulmanız mümkün. Gerçekten uçağın tasarımıyla ilgili bir uçak nasıl tasarlanıyor, nasıl test ediliyor onu görmek açısından gerçekten güzel bir belgesel. Eğer linkini bulabilirsem de aşağıya atacağım bu videonun altına. Onun dışında bu uçağın bir motor ihtiyacı ortaya çıktı. Eskisi gibi orta ölçekli 4 tane motor bir uçağa koymak yerine artık gerçekten son derece güçlü ve bu uçağı taşıyabilecek ve kotarabilecek bir motora tasarımlamaya ihtiyaç oldu. Bunun sonucunda da GE, General Electric, GE90 motorlarını, GE90 motorunu tasarladı ki bugüne bugün gerçekten de çok büyük bir çapı olduğu için söylenen odur ki bir 737'nin gövdesini onu alıp o motorun içerisine koymanız mümkün olabilir diye bir söylenti de vardır. Gerçekten çok büyük miktarda bir çapı olan bir motor. Ama bunun dışında başka motor üreticileri de bu uçak için motor üretmek ihtiyacı hissettiler. Rolls-Royce Trent 800 serisi motorları üretti. Rolls-Royce'la bağlantılı olan birazcık böyle İngiliz ekolüne yakın olan Cathay Pacific bu uçakları ısmarladıkları zaman Rolls-Royce motorlarıyla ısmarladılar. Yıllardır Pratt & Whitney ile çalışan United sipariş verdiği uçaklarda Pratt & Whitney 4000 serisi motorlarda vardı. Pratt & Whitney motorlarla uçtu bu uçaklarda. Ama genel anlamda her zaman için olduğu gibi GE bütün uçak motorlarında, sivil uçak motorlarında olduğu gibi burada da önderliğini bırakmadı. Başka hava yolları da bu uçağı GE motorlarıyla ısmarladı. İlk olarak üretilen model 777-200'dü. Daha sonradan 97 yılında 777-200ER modeli çıktı. Bu extended range anlamına geliyor. Daha uzun mesafelere uçabilen bir uçak olarak tasarlandı ve 200 modellerinde en çok satan model de bu oldu. Yine uçağın ilk müşterisi olan United bu uçaktan bayağı bir sipariş vermiş bulundu. Bu zamana kadar 777'lerin ama en popüler modeli de 300ER modeli. Yine aynı şekilde 200'lerde olduğu gibi Boeing bu uçağı 10 metre kadar uzatıp önce 777-300 modelini üretti. Fakat bu da çok fazla menzil içermediği için daha sonradan buna ek yakıt tankları ve bir takım geliştirmeler yaparak da 777-300ER modelini çıkardı. Bu zamana kadar 777'lerde en çok sipariş veren havayolu ise Emirates. Hatta şöyle söylemek mümkün. Havayolu neredeyse bütün iş modelini 777'ler üzerine kurmuş bir havayolu. Dediğim gibi 777-200ER modeli 1996 yılında ortaya çıktı. İlk olarak ilan edildi. İlk teslimatı 1997'de yapıldı. Daha sonra 1998'de hemen akabinde ortaya çıkan 300 modeli çok da popüler olmadı. Çünkü daha çok böyle Asya'daki havayolları tarafından tercih edildi. Çok böyle uzun menzile ihtiyacı olmayan ama bölgesel olarak çok fazla miktarda yolcu taşımak isteyen havayolları için geliştirildi. Ama en popüler olan 777-300ER modeli de 2004 yılında Boeing tarafından lanse edildi. Bu arada çok ilginç bilgi daha var. 777'nin en ilginç modellerinden bir tanesi de 200LR modeli. ER değil, ER Extended Range yani menzili arttırılmış bir model. 777-200LR ise Long Range modeli. Bununla hatta Boeing en uzun uçuş rekorunu kırdığını da ilan etti. Bu biraz böyle daha çok özel müşterilere üretilen bir uçak gibi oldu. Bundan Delta satın aldı ama daha sonradan pandemide bu uçakları Delta iade etti. Çünkü artık kendi içerisinde, filo içerisinde çok az bir miktarda vardı bu uçaklardan ve aynı zamanda da bu uçaklar çok fazla ihtiyacı olan bir model değildi. Bunlardan fedakarlık ederek bunları filosundan çıkararak daha çok Airbus 350'ye, 330'a döndü uçuşlar için. Onun dışında bu uçakları kullanan havayolları arasında da en çok uzun menzilli yolculuk yapmak isteyen havayolları oldu. İşte bu Delta'nın kullanılmış olan modellerinden LR'dan da Air India satın aldı. Onun sayesinde Hindistan'dan Amerika'ya non-stop uçuşlar yapabilmeye başladı. Ama dediğim gibi 777-200LR modeli son derece İngilizce tabiriyle niş bir model. Gerçekten de çok özel havayollarına gidebilecek bir uçak. 777'nin kargo modeli ise biraz daha ilginç bir uçak. Çünkü hem 777-200'den alınan bir bölümler var, 777-300'den alınan bölümler var. Tabiri caizse motorlar 300 motoru, kanatlar 300 kanatı ama aynı zamanda zamanda da 777-200'ün gövdesine sahip bir uçak. İniş takımları da 300 modelinden alınma. Çünkü bunlar daha yoğun olduğu için yük açısından, içinde taşıdıkları yük açısından biraz daha böyle sağlam yapılmak zorundalar. 777'nin daha sonradan ortaya çıkan bir takım kargo değişim versiyonları da var. Yolcu uçaklarının bazıları artık ekonomik zamanlarını doldurdukları için yolcu taşımak açısından kargoya çevriliyorlar. Özellikle 300 modelinin kargo versiyonları çok tutuyor. Çünkü böyle Amazon gibi firmalar çok fazla bir ağır miktarda kargo taşımasalar bile hacim olarak daha fazla kargo taşıdıkları için 10 metrelik uzatılmış gövde onlara bir avantaj sağlıyor. Menzili çok fazla olmasa bile yine de bu uçağın kapasitesi yani alabileceği hacim açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bunda da 2-3 tane değişik firma bu değişimleri yapıyorlar. Hatta bunlardan bazıları şu an uçmaya bile başladılar. 777-300 ER'ların kargoya çevrilmiş versiyonları olarak. Şimdi 777'nin şu an hala tasarımda olan ve FAA tarafından hala onaylanmamış bir modeli daha var. O da 777X modeli diye geçiyor. Bunun 3 tane ayrı modeli var. Bunlar daha ekonomik olarak uçacaklar. Kapasiteleri biraz daha arttırıldı ve çok değişik de bir ilginç bir tasarımları var. Kanatları katlanan uçaklar haline geldiler. Şimdi uçaklar büyüdükçe onların ağırlığını kaldırmak için kanat genişliğinin artması lazım. Kanat genişliği arttıkça bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Benim kullandığım 747 DS-8'lerde ve Airbus 380'lerde de aynı sorun var. Çok geniş kanatlı oldukları için bu uçaklar bazı taksi yollarına gidemiyorlar, bazı körüklere yanaşamıyorlar. Onlar için özel önlemler alınması lazım. Havaalanları hatta bu konuda bir takım değişiklikler yapmak durumdalar. İşte bunu da ortadan kaldırmak için taksi yaptığı sırada kanatlarının katlanacağı bir model ortaya çıkardı Boeing. Bunun hala tasarımı devam ediyor, iyileştirmesi devam ediyor. Üretim başlayacak yakında ama bunun için her şeyden evvel FAA'den ve EASA'dan onay almaları gerekiyor. Bunun da 3 tane değişik modeli olacak. Dash 8, Dash 9 ve Dash 8 Freighter şeklinde. Dash 9 bunun tabii ki en uzun modeli olacak. En fazla yolcu kapasitesine sahip olan modeli olacak. Peki 777'ler gerçekten güzel uçaklar. Bunları Türkiye içerisinde İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir arasında da zaman zaman uçmanız mümkün. Çünkü Türk Hava Yolları yurt dışından gelen bir uçağı saatler boyunca yatırmak yerine talebin olduğu saatlerde de bu uçakları iç hatlarda kullanabiliyor. Bunun Türk Hava Yolları'nda değişik versiyonları var. Hatta o konuda bir tane çok özel bir uçak hakkında size bir video yapmıştım. Onu isterseniz burada izleyebilirsiniz. Türk Hava Yolları'nda çok ilginç bir hikayesi var 777'lerin. Onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Türk Hava Yolları Temel Kotil sonrasında büyümeye başladıktan sonra tabii ki daha fazla yolcu taşıma kapasitesine ihtiyaç duyuyor. O zamana kadar elindeki en büyük uçaklar Airbus 340'lar. Ancak hem 4 motorlu oldukları için hem bir takım performans sorunları oldukları da içinde bu uçaklar artık yetmez hale geliyor ve bunun yerine bir uçak almak durumundalar. Hem Airbus'a gidip veya Boeing'e gidip bir takım siparişler vermek yerine önce biz bunları bir deneyelim diyorlar ve akıllarında 777 geliyor. İşte o sırada da mani krizi içerisinde bulunan Hindistan'daki Jet Airways ile bir anlaşma yapıyorlar. Jet Airways'in elindeki 3-4 tane 777'yi Türk Hava Yolları kiralıyor. Hem ekiplerinin bunların işletilmesini görmesi açısından hem havayolunun bunları nasıl işleteceğini görmesi açısından da ilginç bir deneyim oluyor bu. Bunlar hem ekipleriyle beraber hem de Türk Hava Yolları kendi ekiplerini de yetiştirerek belli bir süre uçuyorlar. Benim elimdeki bilgiler bunların 2008 yılında ilk olarak Türk Hava Yolları'na geldiği doğrultusunda. İnternette biraz araştırma yaptım ama çok böyle ayrıntılı olarak bulamadım. Eğer daha sağlıklı bilgiler eğer elinizde varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız hem beni hem de takipçilerimizi bilgilendirmiş olursunuz. Benim elimdeki bilgilere göre bir uçak 27 Aralık 2008'de Türk Hava Yolları filosuna katılıyor. Bir tanesi de 30 Aralık 2008'de filoya katılıyor. Şimdi bunun yapmanın bir amacı var tabii ki. Burada Türk Hava Yolları bu uçakları doldurabilir miyiz? Doldurabilirsek nasıl bir hizmet veririz şeklinde bir amaçla ortaya çıkıyor. Ve işin ilginç tarafı bu uçakların da konfigürasyonu. Türk Hava Yolları'nda şu an biliyorsunuz hem business class var hem de economy class var. Ama bu uçak first class var, business class var ve aynı zamanda da economy class var. 8 tane first class koltuğu var bu uçaklarda. Tabii o zamanlar böyle şimdiki gibi Qatar suite'ler gibi böyle kapıları kapanıp kendinize ait bir bölüm olabilecek şekilde değiller bunlar. Ama yine de tam bir anlamıyla bir first class hizmeti verilebilecek derecede rahat koltuklar. Bunlarda 30 tane business class koltuğu var ve aynı zamanda da 308 tane de economy koltuğu var. Ve Türk Hava Yolları belli bir süre bunları uçurduğu zaman da first class hizmetini de deniyorlar. deniyor biliyorsunuz bilmiyorum ama bu uçaklarda uçan ender insanlardaysanız aşağı yorumunuzu bekliyorum. Bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer bu konuda işletmede görev yaptıysanız yine yorumlarınızı bekliyorum ama ufak bir süre Türk Hava Yolları first class'ı deniyor. Yolcuları hem bu uçakları bilet olarak first class olarak satıyor. Yolcuları evlerinden almak türünden bir takım hizmetler de şu an Emirates'in verdiği şoför servislerine benzer bir hizmet de deneniyor. Fakat Türk Hava Yolları first class hizmetini bu uçakları iade ettikten sonra kendi ısmarladığı uçaklarda vermiyor. Tabii bu hizmeti örneğin şu an bazı hava yolları da vermiyor. Örneğin Swiss'te var veya işte Lufthansa'da var. Ama örnek vermek gerekirse yanılmıyorsam Austrian'da böyle bir hizmet yok. Böyle bir hizmeti vermek için tabii çok ayrı bir şeyler lazım. O konuda belki ayrı bir video da yaparım. Ama 777'lere geri dönecek olursak Türk Hava Yolları 777'nin performansından hem taşıdığı yolcu açısından hem de altında taşıdığı kargo kapasitesi açısından çok memnun kalıyor ki tamam diyor biz bundan sonraki uçağımız 777 olacak diyor. İlk olarak 12 tane bunlardan sipariş veriliyor ve zamanla bu siparişlerin sayısı da arttırılıyor. Şu an Türk Hava Yolları yeni bir hat açacağı zaman normalde o hatta 787 ile hizmet verse bile veya Airbus 350 ile hizmet verse bile genellikle hat açılışlarını 777'ye kullanılıyor. Çünkü amiral gemisi o filonun ve 777'lerin hem yolcu versiyonunun dışında bir de aynı zamanda kargo versiyonlarının da kargo operasyonları için kullanıyorlar. Türk Hava Yolları'nın hikayesi 777'de böyle. Türkiye'de başka 777 operatörleri var mı diye soracak olursanız Ukrayna Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan Rusya ile ilgili bir takım uçakların uçurulmaması konusundaki sorunlar nedeniyle Türkiye'de iki havayolu 777 filosuna katıyor. Mavi Gök Hava Yolları, Southwind Hava Yolları da 777'yi charter uçuşlarında kullanan hava yollarından. Türkiye'de başka 777 operatörü oldu mu olmadı mı diye soracak olursanız benim bildiğim kadarıyla da yok. Bundan sonra da planlarında da olduğunu zannetmiyorum. Ama 777 gerçekten güzel bir uçak, seveceğiniz bir uçak. Yolcu olarak bindiğiniz zaman içi rahat, ferah. Tabii bu hava yolundan hava yoluna göre de değişiyor ama gerçekten ferah bir ortamı var 777'nin. 777'den bizim hava yollarında da var aynı zamanda kargo versiyonu tabii ki. Şimdi bu soruyu soracaksınızdır mutlaka. Zaman zaman bu soru bana geliyor. Hocam 777'ye geçmeyi planlıyor musunuz diye. 777'ye geçmeyi planlamıyorum. Sevdiğim bir uçak. Uçmayı da belki de isterim ama benim 777'ye geçmem demek gerçekten yepyeni bir tip eğitimine girmem demek. Bu da yaklaşık 3 aylık bir süre. 3 ay boyunca eğitim merkezinde ailemden uzakta geçirmek çok hoşuma gitmiyor. Onun dışında 747 hala bizde en yaygın uçak olduğu için de daha çok noktalara uçtuğumuz için de 747'yi tercih ediyorum. Belki ileride kim bilir 777'ye geçerim. 9 yılım kaldı emekliliğe. 9 yıl içerisinde kim bilir neler olabilir. Havacılık sektörü de biraz bayağı dinamik bir sektör olduğu için hiç belli olmayabilir. Şimdilik benden bu kadar. Bu güzel uçağı gerçekten ben yolcu olarak çok beğeniyorum. Pilot uçan arkadaşlarım da gerçekten çok beğeniyorlar. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşene kadar mutlu kalın, havacılıkla kalın ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.